자, 바디야, 가라. 어. 아웃.
넷. 오, 넷.
가자. 아웃.
넷. 오. 스피쇼.
에, 대화.
Hocam
ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim hocam?
Hocam, at, vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti. Arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Hadi radyo hadi. Programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi görüşürüz.
Hadi, ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidin.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor program.
Toplamak için şey yapıyoruz.
Toplamak için şey yapıyoruz.
Hadi koş.
İnanamıyorum ya. Hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Görev Parmak'ta
ben Engin, ben Adem. Hepinizi bekliyoruz.
Sebebi sensin dedimse. cefa bana. Düşlerimin meleği sensin dedimse, geri dönmem ölsem bile gene ben sana. Ağlatmaksa maksadım kolay mı sanırsın? Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Unuttum ben ağlamayı, çok yanılırsın. Sensiz edemesen de bilemez kimse, böyle cefa yakışır erkek olana. Böyle cefa yakışır erkek olana.
Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar herkese.
Saatler başladı.
Bir Engel Sevişimli Saatler programında yine bir çarşamba akşamı.
Saat 9'dan pardon 21'den 23'e kadar.
Bu sefer ama tam zamanında güzeldi. İlk kez uzun süre sorunsuz yayın aldık hocam. Yani
evet ya hocam. Bana ama nazar değdirme. Bu arada alınmış yayınımız kopmasın.
İnşallah. Herkese kopma. Artık yeni hocam şeyler beddualar
çok herhalde. Güzel ya.
Allah yayını koparsın falan diyorlarmış mesela beddua için.
Öyle mi? Radyocuların şeyiymişim bedduası.
İnternet. Ama bu arada Bimeka'nın tebrik ediyoruz. Evet, süper ya. Efektler yapmış. Harika. Özellikle o son USB efekti çok hoşuma gitti.
Aynen. Şey hatırlar mısın? Biz öğrenciyken main menu programı vardı.
Aha.
Orada sentezleyicilerle böyle işte Elekunus başka sentezciler main menu, main evet, menu main, falan diye hepsi konuşuyordu. Bütün
sentezciler bir anda söylüyordu değil mi hocam? Aha. Hakikaten bu da hoş ve orijinal olmuş.
Çok güzel olmuş
hakikaten. Süper fikir. Tekrar evet. Tebrik ediyoruz evet. Arkadaşlar. Diğer efektler de güzel bu arada. Kemal Sunal şeyleri falan koymuşlar. Güzel. Radyomuz gitgide gelişiyor galiba.
Evet hocam. Ama bizim radyomuz zaten hep gelişmeye açık bir radyo.
Tebrik ederim. Bir de tutarlı. Hani evet. Biraz bugün onları da yani şey yapmak lazım. Bayağı oldu herhalde. Bu alandaki ilk radyolardan biri görmeyenler alanında sanırım değil mi?
İlk radyo diye hatırlıyorum hocam.
İlk radyo evet. Aha. Yani ve tutarlı. İsmini falan da değiştirmiyor. Kendiliğinden evet. Kendi şirimize gidiyor. Ses kalitemizde de bir düzelme var son dönemlerde.
Düzelme var, evet.
Geçen hafta büyük dediğimiz bir dosyada o da fark ediyor falan. Valla tebrik ediyoruz yani. Tüm yapımcıları.
Bizim radyo hocam ya bu.
Bizim bir katkımız yok radyoda. Biz sadece program yapıyoruz arkadaşlar.
Program
o yüzden yönetici arkadaşlarımız evet. Radyo yönetici yani. Arkadaşlarımız. Tebrik ediyoruz. Evet hocam ne var bugün programımızda neler yapıyoruz?
Bugün geçen hafta veremediğimiz iş yerlerinde mobbingimiz var. Hı-hı. Bugün yatılı okul anılarımızdan bahsedeceğiz.
Evet hocam bugün yatılı okul anılarımızdan bahsedeceğiz. Ben 7 yaşında gittim yatılı okula. Sen hocam?
Ben hocam 9 yaşında başladım.
Ha, sen biraz daha geç başladın.
Ben başladım biliyorsun ben yılbaşıyla birlikte aşağı yukarı yaş değiştiriyorum ya. Birinci yani yıl dönemde 9 yaşındaydım. İkinci dönemde 10 yaşıma girmiştim.
Anladım hocam.
Ben geç başladım. 1980'lerde olduğu için biraz daha hani daha geç gönderelim diye düşünmüşler. Aslında erken gitsem iyi olurmuş ama. Ha. Neyse onun da vardır bir şey diyelim.
Evet bu şekilde. Bir de o dönem bizim zamanımızda sıra diye bir şey vardı ya.
Tabii. Hocam. Yani hatta ben de kardeşim aynı anda başladık. Hı-hı. Kardeşim 7 yaşında başladı. O da şöyle olmuş. 2 kişiyi almışlar galiba. Hı-hı. Onların yerine bizi aldılar. Kasım'da falan başladık.
Evet.
Biraz millet ilerlemişti. Ben daha Braille'in noktasından bir haber şekilde geldiğinde millet neredeyse okuyacaktı.
Evet evet hakikaten öyle değişik bir dönemdi yatılı okul anıları ve o zaman şimdi sıra falan yok. Şimdi galiba daha tabii, rahat
galiba
girmek.
Daha rahat, evet.
Hatta bazı köyler okullarının kapanma tehlikesi bile olduğu hep söylenir.
Söyleniyor evet.
Ama yani bizim dönemimizde girmesi zordu, daha kalabalık bir dönemdi.
Tabii hocam.
Yatılı okul dönemi ama bu arada tabii biz önce kendi duyarlarımızı yapalım. Biraz önce kaldırım aktivistleri şarkımızla başladık. Neden? Çünkü bu cumartesi yine bir kaldırım protesto yürüyüş günü bizim için arkadaşlar.
Evet,
gerek İstanbul'da Ankara'da gerek İstanbul'da. Ankara'da Engelsiz Erişim Ankara grubu nereden yürüyor hocam? Dikmen'den.
Engelsiz Erişim Ankara grubu Dikim Evi'nden koleje kadar yürüyecek.
Evet, Dikim Evi'nden
Dikim Evi'nde toplanıyorlar, koleje kadar yürüyorlar.
Lütfen Ankaralılar Dikim Evi metrodan koleje Ankara kadar grubunu yalnız bırakmasınlar evet. diyelim. Onlarla iletişim kursunlar.
Saat 11'de başlayacak o yürüyüş.
Onların yürüyüşü 11'de başlıyor. Biz de İstanbul'da.
İstanbul'da
Şişli'de
biz de
yürüyoruz.
Evet, Şişli Camii'nin önünden başlıyoruz. Halasker Gazi Caddesi'nce yürüyoruz. Halasker Gazi Caddesi'nde yürüyoruz.
Evet.
Saat 12'de.
Saat 12'de orada olacağız. Herkesi bekliyoruz.
Unutmayın
arkadaşlar.
Lütfen Ankara ve İstanbul.
Kaldırımlarımıza sahip çıkın diyoruz. Yani bu evet. tek aslında yani biz Görme Özürlüler Derneği ve Engelsiz Erişim Grupları olarak ki sanırım bu eylemimize Türkiye Sakatlar Derneği de destek verecek diye biliyorum.
Evet ben de öyle duydum.
Yani bence kişisel olarak herkesin destek vermesi gereken bir şey.
Kaldırımıza sahip çıkın, direkler ve tabelalara sahip çıkmayın.
Evet direklerimize ve tabelalarımıza sahip çıkmıyoruz.
Evet.
Sadece kaldırımlara sahip çıkıyoruz. Bizler aslında her ay bir başka ilçedeyiz dediğim gibi.
Evet.
Bu ay Şişli'yi seçtik. Bakalım bir dahaki ay nerede olacağız ama her ay bir ilçedeyiz. Bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu arada Bülent Bey sürekli oralarda görüşmeler yapıyor, fakslar gönderiyor belediyelere.
Evet.
Bu konuda bir gelişme kat edilinceye kadar
ne diyoruz hocam?
Ne diyoruz? Düzenlemelerin üzerine gitmeye devam edeceğiz.
Ne diyoruz hocam? 12'ye 3 var, yetkili nerede?
Evet, 12'ye 3 var, yetkili nerede diyoruz gerçekten ve bununla ilgili şeyler yapıyoruz. Ve sizden de bugün görüş alacağız. Arkadaşlar yatılı okuldaki anılarınız bugünkü konumuz genel
evet,
olarak.
Tabii görüş almak için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?
Evet iletişim hocam sen hatırlat iletişim adresimizi.
Hatırlatıyoruz. MSN adresimiz neydi? engelsizerisim@hotmail.com diğer adresimiz de
radyo@görenparmak.org
Bu sefer de ben karıştırdım. Geçen hafta Engin karıştırmıştı. Böyle karıştırarak
radyo@görenparmak.org MSN adresimiz.
Evet.
engelsizerisim@hotmail.com MSN adresimiz. Hepinizi bekliyoruz. Görüşlerinizi yatılı okullarda okuyanlar veya okumu çevrenizde arkadaşları olanlar. Benim ilk anım hocam gerçekten ne kadar pedagoji bilmeyen bir grupla yetiştiğimi oradan bil.
Hı hı.
Gittim işte yatılı okula. İlk okulun ilk birinci sınıfındayız.
Evet.
Akşama kadar her şey süper geçti. Aa gülüyoruz oynuyoruz falan. Sonra annem gitti. O an akşam oldu bir baktım. Ana yani artık eve gidemiyorsun yani. Onu duymak bir de 7 yaşında bir çocuğun oraya gönderilmesi hakikaten ne kadar.
Tabii yani o ayrı,
o
bir,
ayrı
şey.
Bir şey. Başladım ağlamaya işte sürekli ağlıyorum bir türlü içeri gir diyor hoca girmiyorum gir diyor girmiyor çömelmişim koridorun kenarına sınıfın ağlıyorum annemi isterim falan. En sonunda geldi bir hoca bir çaktı hocam bir tokat. Ulan korkudan susmuştum böyle hemen odama sınıfa girdik falan Allah dövüyorlar bu ağlayınca falan diye. Daha
yani
sonra
açılış,
işte, ama öyle bir şey ki ben
açılışın çok, ilk gününde şeyle başladın yani.
Daha ilk gün hocam ya. Öğrenciliğin ilk gününde insan dayak yer mi yahu? Vallahi ilk günde dayak yedik. Ondan sonra ben bir türlü alışamadım. Yani çok zor bir süreçti benim için. Travmatik bir süreçti açıkçası. O gün yattım yani uyurken ağlıyordum. Sabah uyandığımda hala ağlıyordum yani. Öyle ilginç bir günde hakikaten benim için. Düşündüğüm zaman hala zorlar. Hep böyle kötü anlarda geçmedi. İleriki dakikalarda yine diğer anılarımızı da paylaşırız. Ekmek kaçırmalarımızı,
değil mi hocam?
Yataklarda
evet.
oynadığımız oyunları, yatakhane anıları, diğer anılar iyi kötü. Sizlerden de bekliyoruz. Hem de biraz hem yatılı okul konusunda tartışma şansımız olur.
Evet.
Evet bunu diyelim istersen.
Bir parçadan bakayım. Sonra ben de bir an anlatacağım. Önce bir parça dinleyelim derim.
Tamam.
Sonra ben de...
Yar yolunu kol çiçek yolladım akasyalar açarken. Ona çiçek yolladım akasyalar açarken.
Biraz böyle DJ'ler vardır ya, araya girer üzerine şarkı söyler. Sezen Aksu'dan güzel bir parça dinledik. Yatılı okulda da hep böyle okulumuzun salonunda radyo vardı koridorda. Bütün okulun işte iki katına, iki koridorda da. Böyle eski evde dinlediğiniz parçayı dinlerken insan bir garip olurdu. Vay be, evde ben şimdi radyonun başında oturup bu parçayı dinliyordum falan diye düşününce. Tabii güzel anlarımız da oldu. Bir gün gene böyle sıkıntılı bir gün bir arkadaşımla birlikte okulun içinde geziyoruz. Yok, sıkıntımız geçmiyor. Akşam etitten sonraydı. Bahçeye çıktık. Gene havada biraz soğuktu. Sıkıntımız geçmiyor. Artık herhalde dedik biz uyuyunca kendimize geleceğiz. İkinci sınıftaydık. Yıl 1986. Neyse, sabah bir kalktık. Herkes bağırıyor. Allah Allah dedik. Niye bağırıyor? Ne oldu? Oo, bir baktık kar başlamış. Müthiş bir kar yağıyor. Neyse 2-3 ders sonra okul tatil oldu. Dediler şehir içinde olanlar aileleri almaya gelsin. Şehir dışında olanlar da tabii, onlara maalesef öyle bir şeyleri olmadığı için. Sonra gitmiştik evimize, bir 15 gün falan, 15-20 gün neredeyse bir tatil yapmıştık. Öyle güzel bir anıydı o da. Başlangıç olarak kötü başlayıp sonunda iyi biten bir anıydı. Tabii sonrasını hatırlamıyorum. O boşluktan doğan açığı nasıl kapatmıştık? Dersleri sıkıştırmış mıydılar? Ders sayısında artış mı oluyordu hatırlamıyorum ama o tatil güzel gelmişti bize. Bol bol kar topu oynamıştık. Bol bol eğlenmiştik. Bir de yatakhane şeyleri vardır, muhabbetleri vardır. Çarşamba akşamları çok güzel bir akşamdı. Hep birlikte toplanıp yatakhanede bir radyo açılır. Hatta birkaç radyo açılır yatakhanede, tam ses her yere dağılsın diye. Radyo tiyatrosu dinlenirdi hep beraber. Sonra tiyatro üzerine yorum yapılırdı. Tabii tiyatro 11'de bitiyorsa, şu an hatırlamıyorum saatini, Bunun muhabbetiyle 12-12.5 biri bulurdu uyumak. Bazen de nöbetçi hoca gelir kızardı tabii, hala uyumadınız mı, niye gürültü yapıyorsunuz diye, ama bu şekilde anlarımız da vardı tabii. Evet, bir parça daha dinleyelim sonra devam edelim.
Sweet dreams are made of. değerli dostlarımız. Tekrar beraberiz.
Tekrar birlikteyiz.
Evet, yatılı okul anılarına başlamışsın hocam.
Hocam, yatılı okul anılarından bir kar tatil anısı anlattım.
Vay.
Sıkıntılı başlayan bir akşamın ertesi gününde sabahında evlere gidilen bir kar tatili.
Vallahi süperdi hocam o kar tatilleri, değil mi? Bir yatılı okullar için daha da özeldir yani.
Tabii ya, olmaz mı hocam ya? Ya okulda da kalsan mesela, şey anlatmışlardı. Ben tabii o zaman normal okula başladığım için 3. sınıftan sonra normal okula devam ettim. Ben 4. sınıftayken 88'di galiba, tam hatırlayamıyorum. Bir kar yağmıştı İstanbul'a. O kar yağışında Abaküs'te, biz Abaküs kullandık matematikte. Sayı tutmaca maçları yapmışlar, turnuvaları. Bizim çok sevdiğimiz bir oyundu sayı tutmaca. Bunun turnuvaları yapmışlar sınıflar arası. Hakikaten eğlenceli olmuştur diye tahmin ediyorum.
O kadar kar yağmış yani. Bir yere çıkamayınca.
Tabii.
Evet. Öyle hakikaten çok değişik oyunlar da oynanırdı yatılı okulda. Biz mesela şey oynuyorduk hocam, bizim ortaokulda. 34 kişilik bir odada kaldık ilk sene yani. O hakikaten kovuştu yani. Mithat Enç okulunu bilenler varsa onlar bilirler. Şimdi o galiba o kadar büyük yatakhane yokmuş orada. İşte bu o odada şey oynardık hocam biz. Onun turnuvaları yapardık. Böyle turnikenin bir yarışması vardır. Bilir misin? Hani 3 harfli kelime verirler bir tane. Kar dersin mesela.
He, anladım.
Sonra bir grup onu üretir. Kar, dar, yar, sar, dar. Ama yani grup olarak oynuyorsun böyle. 3 kişisi.
Evet.
Bar, yar diye gidiyorsun işte. Bir kelime verilirdi. İşte gruplar oluşturulurdu. Üçerli falan. Her üçerli takımlar olurdu. Sonra işte onun maçları yapılıyordu hocam. Süperdi.
Yani o da keyifli oldu ya.
Bu günlerce, haftalarca sürerdi. Evet. Hatta takımlar kuruluyordu. Böyle şimdiki bahis şeylerinin, o zaman işte bir takım kuruyor, oradan oyuncu alıyor, öbürüne satıyor falan tipinde diye.
Vay be, ilginç.
Böyle şeyleri vardı. Öyle ilginçtir yani. Öyle ilginçti yani. Öyle bir şeyde o dönemlerde bayağı meşhurdu yani.
Hocam peki,
öyle bir oyun oynardık yatakhanemizde. Her gece.
Peki oyunlarda arada şey çıkar mıydı? Tartışmalar. Yok yani. Senin söylediğin yanlıştı, esas böyle olacak
tabii falan. Tabii çıkardı yani. Onlarda çok yaşanıyordu hocam. O bir oyundu. Bir de şey yapardık. Bir de işte son harften kelime öğretmeci oynuyorduk.
Son harften.
Ama o da bilinen bir oyundu ama biz onu şöyle yapıyorduk. 5 saniye. 1 saniye tutuyordu hocam.
Güzel.
5 saniye içinde söylemek zorundasın. Yani ata dedin. Öbürü hemen A harfinden 5 saniye içinde söyleyeyim. Böyle mutlaka yanıyorsun. Yani o heyecanla şeyle falan. Yetiştiremiyorsun yani. Öyle bir şeyimiz de vardı. Öyle bir oyunda oynardık yatılı okuldayken. Şimdi onları hatırladım birden. Bu arada oyun falan derken ne yaptık? Biraz haftayı değerlendirelim hocam. Bu hafta bizim bir GPS seminerimiz vardı. Buradan da yayınladık. Bilmiyorum kaç kişi dinledi. Bununla ilgili de görüşlerinizi yazarsanız arkadaşlar, dinleyen
evet,
varsa
evet,
nasıl bulduğumuz seminerimizi.
Cumartesi günü
değil mi? Dinlemeyenler için de şöyle hatırlatalım biraz hocam. Kimler konuktu?
İbrahim Eli Bal konuktu. Biz vardık engelsiz erişimden. Serdar Bey
Beyt'ten
vardı.
Ümit Yılmaz, Yılmaz vardı.
Evet. Ve Serdar Bey vardı. Soyadını hatırlayamıyorum şu anda. Şeyden
Onur Bey.
Onur Bey, pardon. Serdar Bey nereden çıktı ya? Adamın sesinde serdarlık sezdim de hocam. Aklımda öyle kaldı.
Doğru, biraz hafif serdarımsı havası vardı hakikaten. Böyle bir şey de olur mu sizde? Bazı şey... isimler hep birbirine benzer. Yani bu isim böyledir falan. Evet,
bak bu isim mesela, ben şöyle dedim.
Bir kişi olsa Necati olur.
Bak, bu sesin sahibi kesin adı Mustafa'dır falan. Ya kesinlikle değil de. Ya bu sesin sahibinin adı Mustafa'dır falan. Bazen böyle sorasım geliyor benim, tamam mı?
Evet hocam, o da ilginçtir hakikaten. Öyle bir şey de yaşanır.
İşte konuk olarak... Bu Route 66 programı ile ilgili. O da Nowking'ti sanırım. Tabii Nowking firması. O konuktu. Unuttuğum var mı diye bakıyorum da.
Yani yok, bu kadardı.
Bu kadardı sanırım, evet.
Ümit Bey, Onur ve İbrahim'den oluşan bir katta. İbrahim Lodestone programının.
Evet, Lodestone'dan bahsetti.
Getirdiklerinden bahsetti. Zaten dinlediniz ama Lodestone bir GPS programı. Belki bir hafta onu tanıtırız burada, değil mi hocam? Biz de biraz daha anlatırız. Bu bir navigasyon sistemi.
Evet.
Navigasyon. İstiyoruz.
Evet. Güzel olur.
Şimdi müzik arası verdiğimizde biz çayımızı fötürde içeceğiz arkadaşlar. Siz de bir çay için bence.
Evet, herkes çay alsın.
Lonesome programı bir navigasyon programı. GPS'e bağlı. Özelliği görmeyenler için geliştirilmiş bir program olması. Ve açık kaynak kodlu bir program. Yani herkes buna katkı veriyor. Bunun avantajı şu, her an geliştirilebilir bir program. Ama bir dezavantajı da öyle resmi haritaları kullanamıyorsunuz. Yani evet, Route 66 resmi, gibi, Wayfinder, evet. Access gibi programlar gibi haritaları maalesef yok elinde.
Evet.
Biraz daha dar harita şeydi. Yani sizin ekledikleriniz ona şey yapabiliyor. Ondan dolayı ve
böyle başka şey haritalardan da veri alınabiliyor ama biraz uğraştırıcı bir şey yani. Çevirmek gerekiyor, bazı haritalardan alınabiliyor, bir şey yapılabiliyor da o biraz uğraştırıcı bir şey. Ya yani kendi database'inizi kendiniz oluşturuyorsunuz, bunları yayınlıyorlar hatta.
Evet.
Bir yerde.
Bu arada yayınlanıyor, oradan indiriyor. Bu arada Yakup İzmir'den yazmış. Ben N73 kullanıyorum, onunla uyumlu mu demiş. Evet.
Lonesome uyumlu, evet. Yalnız N73 için harici GPS cihazı gerekir. Onu
evet,
söyleyeyim.
Harici,
sanırım yani kendi GPS cihazı yoktu ondan, öyle hatırlıyorum.
Bir de GPS almanız gerekiyor. Bugün bir arkadaşımız almış, gitti gidiyor.com'dan
55 liraya almış. Royaltech. Royaltech almış.
Ha, Royaltech.
Royaltech zaten önerilen bir GPS. Evet, görme engellerin
GPS gerçekten. Ama yani herhangi bir GPS de olur.
Olur
yani
tabii.
50 ile 150 arasında değişen fiyatları var
GPS'in. Aynen o şekilde.
Ondan sonra gerçekten işinize yarıyor. En azından mesela kendi evinizi diyelim işaretlediniz database üzerinden. Hı-hı. Daha sonra oraya gelip gelmediğinizi, yaklaşıp yaklaşmadığınızı çok rahat bulmanızı sağlıyor. Bu da bence çok önemli. Yani kesinlikle. Özellikle bir görmeyi bir yerleri sormanız gerektiğinde hakikaten çok işinize yarıyor.
Evet.
İşte İbrahim Lodestone'a bir şey nasıl yüklenir? Veri tabanı nasıl yüklenir? Nasıl çevrilir? Convert edilir? Hani o başka şeylerden, onlar üzerinde durdu.
Evet.
Ondan sonra gerisinde bir parça arasından sonra anlatalım istersen hocam.
Tamam hocam, bir parça girelim sonra devam edelim.
Tamam, bekliyoruz.
Thank you. sert olur aman. Efelerin haydindi yüreğimi. Ne sert olur aman. Efelerin haydindi yüreğimi. Sen şöyle çeksin efemde küreği.
Gavur İzmir aman, kordon boyun efemde şen olsun. Seni benden aman, ayıranlar
dik evet, mi hocam?
Aynen girdik hocam.
Girdik.
Yayına girdik.
Evet, devam ediyoruz. Biraz önce İbrahim Bey'in konuşmasından bahsetmiştik. Daha sonra sözü kim aldı?
Sözü İbrahim Elibal'dan sonra Onur Bey aldı galiba.
Ha, Ümit. Yani
evet. Doğru.
Konuşmacı değildi. Evet, Ümit Bey aldı. Ümit Bey'in anlattığı program biraz daha değişik bir yapısı vardı. O aslında tam şey değil. Yani bu GPS ile ilgili bir program değil.
O da işin navigasyon kısmına giren bir şeydi aslında.
Evet, navigasyona giren bir şeydi. Bu da iki parça. Sen anlatsana hocam.
Step Here diye programdı. Program değil hatta, cihazdı.
Cihaz.
İki parçadan oluşuyor. Bir parçası bildiğimiz o el radyoları var ya, ona benziyor arkadaşlar. Üzerinde iki tane düğmesi var. A ve B diye. Bir diğer parça ise bir uzaktan kumanda ve kola da takılabiliyor. Kol saati gibi. Kumandanın sinyal verme özelliği var ve titreşme özelliği var. İki özellik. Bunları değiştirebiliyorsun. Cihazın mantığı şu. Cihaza ses kaydediyorsunuz. Örneğin ne diyelim? Erkek VC atıyorum şu anda, sallıyorum.
Evet.
Bu sesi kaydettik. İki bir seçenek daha var. Atıyorum ona da şey kaydedebiliriz. İşte lavabolar sağda, pisuvarlar solda.
Evet.
Attım, atıyorum şu anda. Aklıma yani bir senaryo kurguluyorum. Şimdi burada bu cihazı bu tuvaletin kapısının yakında bir yere yerleştiriyoruz. Üstünde ya da yani yakında bir yere. Bu kumanda 10 metre içerisine girdiği zaman, bu cihaza yaklaşıldığı zaman sinyal vermeye başlıyor ya da titreşmeye başlıyor. Titremeye başlıyor yaptığımız ayara göre. Hı hı. Seçtiğimiz opsiyona göre. Kumandadan düğmeye bastığımızda bu mesaj, işte az önce dedim ya işte erkek VC, o mesaj çalınıyor cihazdan. Hı hı. Sesin kaynağına göre de gidiyorsunuz, ha buradaymış falan diye. Daha detaylı almak için de yani diğer şeye basıyorsunuz. Kumandada sanırım. Orada da işte atıyorum az önce dediğim gibi lavabolar sağda, pisuvarlar solda gibi bir mesaj çıkıyor. Oradan da içinin yapısını anlayabilirsiniz.
Buna peki hocam bir nevi sesli etiket dememiz mümkün mü? Yani
evet. Yani
sesli tabela.
Sesli tabela dediğin gibi evet. Sesli tabela, sesli bilgi panosu, işte böyle bir şeyler diyebiliriz. Çünkü fena değil, bir dakika kayıt yapılabiliyor diye söylemişti. Bir dakikada da epey bilgi verilir herhalde, değil mi? Bir
kesinlikle. Yani zaten orada amaç mesela bunun bu tür aletlerin bence bunun için, işte biz bir ara marketlerde erişilebilirlik üzerine engelsiz erişim olarak bir çalışma yaptık açıkçası.
Evet.
Ama o dönem bizim elimizde de çok bir bilgi olmadığı için çok fazla bir yana varamadık. Hı hı. Ama şimdi marketlere gittiğimiz zaman mesela bunu çok rahat önerilebilecek
reyonlara,
bir
şey. Evet.
Her reyona bunlardan takıldığını düşünün ve kumanda aletiniz yanına gidip
Gittiğiniz anda sinyali verecek reyon. Basacaksınız M reyonu. Böylelikle siz kimseye sormadan o bölgedeki...
Hatta orada öbür kanalda şey kaydetmiş olsunlar değil mi? İşte bu reyonda bugün şu şu ürünler indirimlidir.
İndirimlidir.
Aa, işte evet, ne güzel bir market.
Çok rahat ve böylelikle evet, kaydedildiğini.
Evet, öyle bir sorunumuz var hakikaten ya.
Evet, gerçekten marketlerde bence son derece işe yaraması mümkün bir ürün. Her reyonları bulmak için bu işe yarar gibi geliyor. Peki hocam, market...
Kamu binalarında da çok işe yarar. He? Kamu binalarında.
Evet, kamu binalarında da işe yarar.
Mesela bazen bir yere gidiyorsun, diyor ki işte yukarıda koridorda şu oda var, oraya gideceksin diyor, tamam mı? Ne işte atıyorum, imza, evrak imza atıyorum şu anda, sallıyorum. Aklıma bir şey gelmediği için. Sen mesela o cihazla orayı belki bulabilirsin giderken. Hepsinde olsa.
Evet, Yakup Bey diyor ki hocam, bu sistem sizce otobüslere kurulmaz mı diyor. Tabii ki kurulabilir açıkçası. Bugün bir tek Yakup Bey dinliyor bizi, sağ olsun. Neyse, bir kişi de olsa hep dinleyiciniz oluyor hocam bu programda.
Evet, evet.
Bir kişi de olsa dinliyor demek.
Dinliyor hakikaten.
Biz kendimi anlatmaya devam ediyoruz. sen artık bizdensin aşkım yani. Dinleme.
Şimdi otobüslere... Koyulabilir
otobüslere
hakikaten.
Koyulabilir bu ama şöyle bir sorunu var. Yani
İstanbul,
Ümit Bey de söyledi orada. Ha, sen söyle.
İstanbul ve İzmir gibi, Yakup Bey sanırım İzmir'den yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde, yani İzmir'de de aynısı oluyor mu bilmiyorum. İstanbul'da bazı duraklarda oluyor. 4-5 otobüs arka arkaya geliyor. Şimdi bunun alanı 10 metre olduğu için bir otobüsün uzun da geçen gün duymuşum yaklaşık 12-13 metre. Otobüsün otobüsü de değişiyor tabii. Köylüklü otobüsler var İstanbul'da. Onların uzun daha da fazladır. Tabi haliyle arkada kalan cihazı kumandanın algılaması gibi bir şey olabilir. Durakta belki biraz gerilere hareket etmek gerekebilir.
Ama hocam zaten onun tam bir çözümü yok bence. Yani öyle 3-4 otobüs geldiği zaman hani bunun bulabilme şansın ya şu aşamada bence yine de çalışır gibi geliyor otobüslerde. Bu her otobüste olduğunu
yok,
zaten
gelen,
sesinden sen anlıyorsun orada 3-4 otobüs.
Tabii canım, işte diyorum ya, azıcık hareket ederek alanı kapsatman gerekebilir.
Efendim?
Azıcık hareket ederek alanı kapsamak gerekiyor.
Bir zahmet de biraz bir yerlerinizi yani, kaldırmak.
Biraz hareket etmek
yani
gerekir.
Öyle çakılı duraktadır. Allah'ım böyle
niye, diye. Niye çalışmasın? Gayet de güzel olur.
Ya bence hani bu veya biraz daha belki bunun gelişmiş sistemleri yapılabilir.
Şimdi burada,
belki...
burada şöyle bir sıkıntı yaşanabilir. İstanbul'un özellikle eski otobüslerinde. Şimdi bu cihazın sesi çok güçlü değil ben dinlediğim kadarıyla. Bu eski otobüsün motoru bunu bastırır orada. Bunun belki daha büyük bir ses çıkışına entegre edilebilir.
Tabii bir tek Ümit Bey'in anlattığı sistemler yok. Kumandanın üzerinden de ses verenler var yaklaştığı yere. Bildiğim kadarıyla kumandadan da ses çıkabilir.
Aha.
Belki hani otobüsün sesini duymazsan kumandadan da çıkabilir. Veya biraz daha dediğin gibi yüksek ses veriyor. Ya bu geliştirilebilir veya
tabii,
olabilir bunun muadilleri. Aha. Ama bunlar bence otobüslerde veya marketlerde veya kamu binalarında bunlar kullanılabilen.
Kullanılabilir tabii.
Ki batıda da talking signs deniyor bunlar
arkadaşlar. Aha, Amerika'da...
Konuşan işaretler diyebiliriz. Evet. Kullanılıyor. Sadece.
Amerika'da hatta şey diyordu tanıtımında, restoranda boş yer bile bulabilirsiniz falan diyordu.
Aynen. Yani hakikaten.
Asansörü bulabilirsiniz, yürüyen merdiveni bulabilirsiniz diyordu. Mesela metro istasyonları biraz karışıktır. Metro istasyonlarında işe yarayabilir böyle bir cihaz. Asansör bulmada, yürüyen merdiveni bulmada.
Gerçekten o anlamda. Peki bir de şey sormak lazım. Marketlerde hocam bunlar reyonumuzu bulduk diyelim ki. Peki marketteki ürünleri neyle okuyacağız? İstersen bir şarkı arası ver, ondan sonra bunu konuşalım veya
evet,
tartışalım. Siz de bu arada düşünün arkadaşlar, markete girdik, reyonumuzu bulduk. Peki reyondaki bir kutunun çorba mı yoksa bilmem ne mi olduğunu nasıl anlayabiliriz sizce? Bununla ilgili ne gibi çözümler öneriyorsunuz?
Evet.
Biraz bununla ilgili konuşalım aradan sonra, tamam, müzik arasından. Evet. Ha bu arada Burak da yazmış, ben de dinliyorum diye. Teşekkür ediyoruz Burak.
Teşekkür sağ ediyoruz. Evet. Go, go, go, go, go, shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck if that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug, get in the getting rough. You can find me in the club. It's Beyonce, we gon' party like it's your birthday. We get in the naughty like it's your birthday. So put your drink up in the air if you look sexy. I'm the chick with the hot fish, Manolo Blahnik, Jimmy Choo kicks killing it. Who you with? Me and my girls at the party with the diamonds and 90s. I'm the classy mommy with the Marilyn Monroe body. I'm that fly chick, plastic, Marjorie. Evet hocam, bugün Türk sanat müziği,
Yağmur,
yabancı parçalar.
Ne şarkıları? Yağmur.
Yok, Yağmur şarkı.
Bizim bir tane Yağmur efektimiz var böyle durumlar için.
Dışarıda zaten Yağmur yağıyor.
Aynen abi, geçenlerde çalmıştın ya. Kızılderili şarkısı.
Ha evet, bu havaya gider aslında, güzel bir şarkı olur. Evet.
Evet hocam. Şimdi Burak diyor ki, hemen cevap vermiş, bir barkod okuyucu benzeri bir şey görmüştüm diyor. Burayı Teknik sitesinde görmüştüm diyor ama.
Evet, barkod
okuyucu bu konuda nasıl bir çözebilir bu sorunu?
Barkod okuyucu bu konuda şöyle olur. Barkod okuyucu veri tabanından bilgi alıyor ve gördüğü ürünün barkoduyla, barkodunu gördüğü ürün, yani ürün bilgisini o database'den bularak getiriyor. Hatta burada sanırım son kullanma tarihi, işte daha istenirse o ürünle ilgili, mesela atıyorum puding nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi bile bulunabilir. Aslında yardımcı olur. Mesela tüm neşik bir cihaz olması lazım aslında ya. Şöyle düşündüm şimdi. Kumandası, kumanda görevi de görecek cihaz.
Evet.
Geldin, ne bileyim, reyonu buldun. Hı-hı. Dinledin ne reyonu olduğunu. O elindeki cihazın barkod okuyucu kısmıyla da hemen ne yapacaksın?
Gidip
database'ine.
Ama hocam bu da mesela, ama yani barkod nasıl mesela kasadan geçirirken dıt diye ses çıkarıyor.
Tabi tabi.
Bu da yani öyle zor olmayacak yani.
Yani oradan buldun mu okuyacak.
Ya işte acaba barkod okuyucular bu işi mi yapıyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Barkod okuyucunun özelliği
bu. Barkod okuyucunun yani özelliği bu zaten. Yani orada da kasada ne yapıyor tuttuğu zaman? Fiyatını görüyor ürünün. Ürünle ilgili fiyat bilgisine ulaşıyor. Hı hı. Burada işte ne bileyim o oradaki veri tabanıyla alakalı. Oraya ürünün gramajını verecek bir şey yaparsın. Dediğim gibi son kullanma tarihini verecek bir şey eklersin.
Peki hocam şu anki Türkiye'deki hali hazırdaki bu konudaki database'ler nedir, ne durumdadır? Yani var mı? Bunun ne gibi bilgiler vardır sence?
Ortak bir bilgi var mıdır? Açıkçası bilmiyorum. Bu konuyu araştırmak lazım biraz. Hı-hı. Yani her marketin kendine göre bir database'i mi var? Hı-hı. Belli bir standardın var. Onu bilmek lazım. Ama ben geçen bu konuda barkod kavramıyla ilgili uğraşırken şey gördüm. Hani telefon kodu olayı var ya. Hı hı. Barkodda da aynı mantık var. Mesela diyor ki atıyorum şu anda kafadan tamamen uyduruyorum. 89'la başlayan barkodlar Türkiye'de. İşte atıyorum 90'la başlayan barkodlar başka bir ülkede. Böyle bir ayrım var. Onu gördüm.
Evet yani aslında olabilir hocam. Gerçekten öyle şeyler, o database'lerin okunması, o kodların girilmesi. Aslında başka bir çalışma ama bence gelecekte çalışmamız gereken bir şey. Çünkü evet yani ben şu noktayı tartışmaya açmak istiyorum. Evet tabii ki birine sonradan alışverişinizi yaparsınız ama ne olurdu kendi başınıza tüm kutuları okuyabilseydiniz ve onlar üzerinde reyonları bu cihazla bulup öbür taraftaki bir barkod okuyucuyla bir topik bir şey geliştirelim
tabii,
hocam.
Tabii tabii yani
elinde bir kumandası gittik. Bir şey bunu yani sen de satın almak zorunda değil.
Hatta bunun markette olacak bu ya. Hı-hı. Şöyle hatta şöyle olacak.
Ya tüm marketler mesela işte sık sık alışveriş yapan üyelerine üyelik kartı veriyorlar. Mesela belli bir üyelik kartı veriyorlar. Onlardan puan birikiyor. Hı-hı. Pekala bence böyle bir şeyde promosyon olabilir yani.
Olabilir. Bir de şöyle bir şey olabilir. Hatta şu an aklıma teknik bir şey geldi. Hı hı. Cihaz senin veri tabanını içinde barındırmak zorunda da değil. Kablosuz mantığıyla çalışarak oradan
kablosuz
şey alabilir.
Yani çok kolay artık kolay bir şekilde.
Kasanın oradaki veri tabanından bilgiyi alabilir aslında mantık olarak.
Ve düşünün hocam yani gittik bir markete. Marketin kasasında diyorsun ki ben görme engelliyim. Ben bu reyon bulma ve barkod okuyucu cihazını istiyorum. Bir kumandayı veriyorlar sana. Herhangi bir şekilde sende olmak zorunda değil. Ve marketteki reyonlarda dolaşıyorsun. Diyorsun ki önce sebze şeye gidiyorum ben deterjan reyonuna. Hı hı. Buluyorsun elinde. Deterjan reyonuna gidince kutunun üzerine tutuyorsun. İşte alomatik 500 gram fiyatı şu kadar falan. Hı. Şöyle yani indirip
içine gelirse
alıyorsun. Barkoddaki fiyatı okuyorsun. Buluyorsan hı. alıyorsun atıyorsun sepetine. Düşün bence hı. itopik değil bu yani.
Hatta evet, şunu bile yapar sistemde. Bunun evet itopik değil çünkü bunun yani normal değil tabii biz anormal değiliz de. yani görenler için olanı geliştirmişti. Geçen gün bir üniversitenin, Selçuk Üniversitesi'ydi galiba. Dijital alışveriş asistanı diye bir şey geliştirmişlerdi. Gidiyorsun markette alışverişini yapıyorsun. İşte o hatta şeyleri bile söyleyebiliyordu. RFID diye bir şey var ya bu veri.
Evet, evet, evet.
Oradan aldığı şeyle yön işte şu yön dediği yönlendirme yapıyor galiba. Alıyorsun ürünleri. Hı hı. Ve kasaya gitmeden önce sen fiyatını da görmüş oluyorsun orada.
Evet hocam yani zor değil. Aslında bu barkod okuyucuya tık tık tık şu anki fiyatın hesaplanmasını bile sağlayabilirsin.
Tabii canım.
Ya bence gayet mümkün. Bu şey demek değil. Yani tabii ki gereğinde bir de sorabiliriz.
Tabii tabii.
Yine yardım alınabilir. Hani bunu engellemek değil ama mesele burada ben kimseye muhtaç olmadan onun içinde dolaşabilme özgürlüğü. Hakikaten ki günümüzde düşünün. Bir başka yönden bakalım bu tür cihazlara. Mesela artık biliyorsunuz tek bir süpermarketten de söz etmiyoruz. İşte Akmerkez'dir, Olivyum'dur.
Tabii bir sürü şey var.
Kadıköy'de buralardan yani o kadar.
Kapitol'dür.
Carrefour yani artık her yerde maalesef tek bir alışveriş merkezi için her şey yığılmaya başlandı. Ve onda o kadar çok şey var ki ve bir görmeyen için bence en zor erişilebilir alanlardan biri bunlar. Yani girdin
evet.
içeri yani. Belki orada bir kuyumcu arayacaksın.
Yüzlerce malzeme
veya içinde. Gittin nereden orada bir tane ki? Elbise alacaksın kendine. Bulman mümkün değil. Yani şimdi bak bu tür orada... yerlerde hakikaten
üzerinde çalışılması ve şey olması. Ha bu yani işte o
orada şöyle bir şey
gerek
var.
Gerek o Beyt'tekilerin gerek Braid, yani değişik firmaların bunun ürettiği şeyleri var ama bunların bir şekilde binalara bunların kurulması.
Kurulması yani gerekir tabii. Zemin şeyleri yapılması gerekir oralara. Tırtıklı işte ne bileyim bazı yönlendirmeler. Şey var.
Serhat şey demiş, onu da söyleyeyim. Serhat da hoş geldin yayınımıza. O da ben de dinliyorum demiş. Öncelikle teşekkür ediyorum Serhat'a da. Demiş ki hani cep telefonlarına kurulu okuma makineleri var. Bunlarla da yararlanabiliriz demiş. Doğru, artık biliyorsunuz ki NFB Reader dediğimiz veya Text Scout dediğimiz kendi bizim de kullandığımız. Ve bunlar gitgide de yaygınlaşıyor. Daha fazla program da çıkıyor gitgide okuma programları. Bence yakın zamanda
evet,
herkesin erişilebileceği düzeylere gelecektir bunlar. Hakikaten yararlı.
Fiyatları uygun hale gelecektir.
Ama bunun şöyle bir sonu var. Orada ürünü tutacaksın, onu 2 saate okutmak falan biraz daha şipşak bilgi veren şeyler bence.
Barkod mantığı bu konuda daha iyi. Çünkü barkod hemen bilgi verebilen bir sistem. Şu olabilir mesela. Gene büyük alışveriş merkezleri üzerinden düşünürsek.
Bilip oralarda kayboluyor.
Normalde bu her katın başında o merdivenlerin yakınında şey var, harita var. Orada o katta hangi mağazalar var diye. İşte sesli bir bilgi sistemi burada da işe yarayabilir. İşte ne bileyim.
Ya Adem abi hatırlıyor musunuz? Biz bir Sabancı bak Sabancı'nın düzenlediği bir Picasso şeyine gitmiştik.
Hı-hı.
Hatırlıyor musunuz?
Hatırlıyorum. O,
orada elimize bir şey vermişlerdi. Bir
cihaz.
Cihaz vermişlerdi. Biz o şeylerin önden geçerken orada sergilenen bir sanatçının resimleri falan vardı galiba, değil mi? Öyleydi. Hepsiyle ilgili bilgi veriyordu.
Evet.
Mesela o haritada da öyle bir şey hani haritayı seslendiren bir yapı olabilir aslında bakarsan.
Olabilir ya, niye olmasın? Mesela biz onu tabii bir sürü bu ara şey olduğu için yayınlanacak. O arada şu anda kaynadı. Şeyle duruyor arşivlerde. Haftaya belki, şu anda tam şey yapamıyorum. Biz mesela Bursa'ya gittiğimiz zaman bu İpek Yolu Film Festivali için müzeyi de aynı şekilde gezdik. Orada filmlerin düzenlendiği müze, şehir müzesinin de aynı şekilde cihaz var.
Seslendirilmiş mi?
Birçok yer seslendirilmiş galeri. Giderken bilgi veriyor onunla ilgili.
Anladım, süper.
Bir de burada hocam ben bir ara bir şey hatırlamıştım. İnsanların ne kadar sığ görüşlü olduğuyla ilişkili bir şey. Bir gün biri müze şeyinden bahsetmişti. Bir de ya görmeyenler müze de gezmez zaten, gezemez. Onlar için uygun değil falan demişti. Yani olaya. Şimdi kim dediğini de hatırlamıyorum. İşte listelerde bir tartışmaydı. Yani ismini hatırlamıyorum da. Hani böyle bakış açılarından kurtulmamız lazım. Biz sesli betimlemeyi de o yüzden yapıyoruz. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Sizin için gerekli düzenlemeler sağlanırsa. Neden gezemiyoruz?
Tabii canım.
Gayet de güzel gezmiştik. O Rodin'deki şeyden bahsediyoruz değil mi? Birkaç müzede. Gayet güzel. Telsizle anlatmış orada ne olup ne bittiğini. Hı hı. Onları anlıyorsun. Ki bence dokunulmasına da bazı şeylerin izin verilmesi lazım. Dokunamıyorsan bence görmeyenler için mutlaka maketler hazırlanması evet, lazım. Onun vaadini.
Müzelerin erişilebilirliğiyle ilgili bir şey okumuştum. Onunla ilgili belki bir programda daha geniş bilgi veririz. Mesela dokunulmayan şeylerin maketleri yapılması gerekiyor. Gerçekten dokunamayacağın şeyler olabiliyor. Çünkü bir müze gezmiştik. Çanakkale'deydi sanırım. Giysiler vardı. Giysiler zehirli bir ilaçla ilaçlandığı için dokunman senin açından da iyi değildi tabii.
Ya işte ben diyorum ki hocam dokunamadığın şeyler için bile yani gerçek erişilebilir bir müzede bunun maketini yaparsın. Bak böyle bir şey deyip anlatabiliyor muyum? Yani benzerini
evet,
gösterip bence bunlar gayet mümkün. Çok hı-hı, böyle maliyet de gerektirmeyen. Zaten birçok müzede yurt dışında sana girdiğinde Braille veya
tabii,
bir şeyle
Braille katalog veriyor. Bilgi veren Braille bir rehber veriyor. Okuyabiliyorsun.
Yani bunlar bir şekilde bence olası yapılabilecek şeyler. Ama tabii yani baştan şeyle başlamamak gerekiyor olaya. Hep o vardır
olmaz,
ya hocam bizim.
Bence.
Yani bir şeyin neden yapılamayacağını araştırırsanız bir sürü bahane bulursunuz. Ama nasıl yaparım üzerine yoğunlaşırsanız da bir sürü
evet,
çözüm bulabilirsiniz. Bence hani müzelerde öyle bir şey, marketlerde öyle bir şey. İşte ben oradaki seminerde de söyledim. Yani mesela Wayfinder Access'i anlattık biz de biraz seminere dönersek arkadaşlar. Adem abiyle ben. Ve orada Wayfinder Access'in geliştirilmesi biliyorsunuz ilk erişilebilir yani normal aslında Wayfinder zaten olan bir GPS.
Evet. Kurumu, değil mi hocam? Tabii.
İlk kez bunu erişebiliyor. Ne yapıyor bunu? Oradaki sivil toplum kuruluşları ve görme engellilerle birlikte çalışarak yapıyorlar. Bu çok önemli. Onların geri bildirimleriyle süper bir program ortaya çıkıyor. Yani mesele bu, çünkü bu işin muhatabı biz.
Yani
işte uğraşıyoruz. Evet. İşte Türkiye'deki, yani bence hakikaten sivil toplum kuruluşları olsun, bu alanda çalışan insanlar, yani böyle projeler üretmek yerine, bilmiyorum hani çok ne yaptıklarını da bilmiyorum, hani onları çok eleştirmemek de lazım, onlar sonuçta bir şekilde bu işin sivil toplum ayağı, ama gerçekten kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Yani bütün bu projelere gitmek, bu tür şeylerle görüşmek, yeni şeylerin gelişmesine ön ayak olmak bence birey olarak da, sivil toplum olarak da hepimizin göreviyken birçoğunda çay kahve pişti, domino böyle gidiyor hocam.
Şimdi yani şu var, bizde şu mantık var. Bakıyoruz bir şey çıkıyor, olmamış diyoruz. Olmazsa biz nasıl olacak konusunda fikir vermedik ki. Öyle problem var yani.
Evet evet, maalesef bunlara bir fikir vermezsek millet bizim adımıza gözünü kapatıp fikir bulmaya çalışıyor. O da anlamsız şeylere.
Mesela bir ara şey yapmışlardı galiba. Saat yapmışlardı. şöyle bir şeydi galiba. Atıyorum saat 10. 10 kere çalıyor. Onu 50 geçiyor diyelim. 50 kere çalıyor arkasından biraz durup. Öyle bir şey yapmışlar diye hatırlıyorum ama. Yani bu da bir saat örneği.
Evet hakikaten. Bu arada tekrar duyurumuzu yapalım burada dinleyicilerimiz varken. Cumartesi günü saat 11'de Ankara'da dikim evinde başlayacak ve
Kurtuluş. Şeye kadar devam ediyor dikim evinden koleje. Kurtuluş Parkı'nda da basın açıklaması evet, olacak.
Dikim evinden koleje. İstanbul'da da yine aynı gün saat 12'de Şişli Camii'nden
önünden başlıyor. Alaskar Gazi Caddesi boyunca devam ediyoruz.
Yürüyüşlerimize hepinizi bekliyoruz.
Bekliyoruz evet.
Ne yapıyoruz? Kaldırımları protesto ediyoruz. Bir kaldırım aktivistleri olarak. Ankara'dan Engel Seyşim, Ankara aktivistleri grubundan Burak ve Muharrem yazıyorlar. Evet. Engin abi duyurdun mu diye. Duyuruyorum arkadaşlar. Merak etmeyin.
Duyuruyu yaparız.
tabii hocam arkadaşların kendi çalıştıkları radyoda onların duyurularını yapmadıkları için bizde de yapmayacağımızı düşünüyorlar galiba.
Biz,
hatta hocam sen şu bizim baston şarkımızı istersen tekrar
yayınla. Biz yayının başından
hani yayınlamayanlara inat olsun diye tekrar yayınla. Ve şey yapalım. Ondan sonra da mobbing seminerimizi yavaş yavaş girelim istersen.
Evet.
Yani çünkü mobbing semineri geçen hafta da bahsetmiştik iş yerlerinde ve şeylerde yaşanan, kişilere
evet,
sistematik bir şekilde uygulanan psikolojik baskının ne olduğunu anlatan bir seminerdi. Geçen hafta izlemiştik.
Bu da kaldırımlarımızı doğru düz yapmayanlar psikolojik baskı olsun. Evet.
Evet, Burak diyor ki biz duyurumuzu yaptırdık diyor. Tebrik ediyoruz. Bu sefer yapmışlar demek ki. Ben daha önceki haftalardan bahsediyordum.
Evet. Fondan yavaş yavaş düğmeye başladık arkadaşlar.
Sen?
Fondan yavaş yavaş düğmeye başladık.
Evet, bu arada fonda giriyoruz. Evet, şimdi parçamızı dinliyoruz. Ardından da mobbingle ilgili seminerimize geçiyoruz arkadaşlar.
Evet.
Hepinizi mutlaka bu semineri dinlemeye davet ediyorum. Gerçekten önemli. Aslında hepsini vermeyeceğiz. Bir 30-40 dakikalık bir bölümünü vereceğiz. Ya sanırım 21.40 gibi tekrar sizinle konuşuyor oluruz. Sonra yavaş yavaş programı kapatırız.
Evet.
Önce şarkımız, sonra da
evet, mobbing semineri.
Dinliyoruz. Bir saniye hocam. Bu arada hocam Ankaralılar diyor ki 11 mi 11.30 mu Burak'cığım? Yani onu bir netleştirirsen demin 11 demiştiniz. 11.30.
11.30 mu? Son saat.
Yine de netleştirelim. 11 mi 11.30 mu Ankara'daki? Çünkü evet, onların saati emniyeti ona göre göndermişler. Ona bir bakalım ve ondan sonra yavaş yavaş gelelim. Evet, sizden haber bekliyoruz 11 mi 11.30 mu diye. O arada da biz baston şarkımızın ardından onun duyurusunu netleştireceğiz ve mobbing şeyine devam edeceğiz.
Evet hocam. Evet, baston şarkımız geldi. 11.30'da evet.
Evet, tekrar düzeltiyoruz. Ankara'da 11.30'da, İstanbul'da saat 12'de. Mutlaka bekliyoruz. İşiniz yoksa kalkın, beraber bağıralım ve bir şeyleri değiştirebilmek için uğraşalım.
Evet.
Sokaktan başlar ne? daha verimli, daha performansı yüksek işler çıkarmayla ilgili. Burada da sizinle bir, bir buçuk saat kadar mobbingi konuşuyor olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Yeniden. Önce birkaç şey duymak istiyorum sizlerden. Mobbing ile ilgili bir fikriniz var mı acaba arkadaşlar? Mobbingi duyan, mobbing ile ilgili bir düşüncesi olan var mı aramızda? Mobbing nedir dediğinde? Henüz yok. Buyurun.
Mikrofonu verelim size.
Herhangi bir...
Açayım.
Çok önemli değil aslında.
Tamam.
Herhangi bir kurumda veya iş yerinde diyelim, yazılı olmayan bir şekilde sistematik olarak başkaları tarafından bir kişinin dışlanması, psikolojik olarak ona herkesten ayrı muamele yapılması. Aslında yazılı olarak her şey aynıymış gibi görünür. Ama sistematik olarak o kişi bir şekilde dışlanır. Gerekli bir toplantı olur, yemek olur, oraya alınmaz. Alınsa da kimse onunla konuşmaz, yanına oturmaz, benzeri bir şey diyebilirim.
Çok teşekkür ederim. Evet, Engin Bey'di değil mi?
Evet.
Engin Bey'in dediği gibi sistematik olarak yapılan dışlama, ayrıştırma süreçlerine mobbing diyoruz. Çok teşekkür ederim Engin Bey. Şimdi bakalım. Önce ayrımcılıktan biraz konuşalım. Ayrımcılık, karar verme sürecinde, karar verme yetkisinde olan yöneticiler, şefler, amirler tarafından işle ilgili istihdam süreçlerinde işe alma, işten çıkarma, maaşıyla ilgili kararlar verme, terfi ettirme, başka bir yere transfer ettirme gibi sosyal haklar, maaş gibi çalışanın özlük haklarıyla ilgili, o iş yerinde barınabilmesiyle ilgili süreçte negatif kararlar almasından dolayı karşılaştığımız bir şey. Yani ayrımcılık ne? Renginden dolayı işe alınmamak. Yaşımdan dolayı herhangi bir şekilde dışlanmak, o iş yerinde istihdam edilmemek ya da maaşın artırılmaması gibi sayabileceğimiz konular. Ve ayrımcılığı zaten hepimiz biliyoruz. Özellikle de engellilerin yaşadığı ayrımcılık hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki ülkemiz, sokaklarımız henüz hepimizin rahatlıkla dolaşabileceği, yaşayabileceği şekilde dizayn edilmemiş. Bu da bir ayrımcılık. Örneğin bu binayı bilmiyorum. Asansörler var ama tuvaletleri görmedim. Tuvaletler engellilere göre mi? Evet, değil mi? O zaman evet. Burada bir ayrımcılık bakış açısı yok. Ama geçenlerde bir gazetede okudum. Bir üniversite engelliler tarafından protesto edilmiş. Çünkü orada tuvaletler ona göre yapılmadığı için ve bir proje, bir tanıtım seminer gibi bir şey yapılırken engellilerin gelmesi çok büyük bir zorluk yaratmış engellilere gibi. Asansör yoksa, orada işte uygun bir tuvalet ya da ya işini yapabileceği bir ortam yoksa, evet, burada ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Ama hala mobbing değil, bakın hala mobbing tarafında değiliz. Şimdi biraz da çatışmaya bakalım ama ondan önce yine bir örnek var burada. İşte bir yönetici nitelikli bir adayı hamile kaldığı için, hamile olduğu için işe almayı reddediyorsa da burada bir ayrımcılıktan bahsedebiliyoruz. Ya da 45 yaşındaki nitelikli bir çalışan yaşından dolayı işe giremiyorsa burada da bir ayrımcılıktan bahsedebiliyoruz. Ama mobbingden bahsetmiyoruz henüz. Mobbingden önce biraz çatışmaya bakalım. Çatışma ne? Çatışma fizyolojik ya da sosyal ihtiyaçların, sosyal psikolojik ihtiyaçların giderilmesine, doyurulmasına engel olan sıkıntılardan dolayı yaşanan gerginlikle ortaya çıkıyor. Birileri bir şey yapmak istiyor, bir şey elde etmek istiyor. Fakat o olmuyor herhangi bir şekilde ve arada bir gerginlik yaşanıyor. İki kişi birbirine küsüyor, iki kişi ağız dalaşı yapıyor, iki kişi kavga ediyor ve bir çatışma yaşanıyor. Çatışmayı böyle tanımlıyoruz, en basit anlamıyla. Nedenlerine bir bakalım. Sınırlı kaynakların paylaşımı diyoruz. İki kişi aynı ofiste çalışıyordur. Ama ofiste öyle bir işte bir bilgisayar kullanımı ya da bir teknik aletin kullanımı konusunda kaynak sınırı vardır. Onun kullanımında herhangi bir çatışmayla karşılaşabiliriz. Görevler arasında karşılıklı bağımlılık durumlarında çatışmayla karşılaşabiliriz. Ast üst ilişkileri birbiriyle entegre bir takım görev ve sorumluluklarda benim işimi sen mi yaptın, ben mi yaptım karşılıklı bir takım atışmalar çatışmaya sebep olabilir diyoruz. İletişim sisteminden kaynaklanan nedenler olabiliriz diyoruz. Yani çalıştığımız iş yerinde, bulunduğumuz ortamda biz hangi kaynakları kullanıp iletişiyoruz? Telefon mu, internet mi, faks mı, yazılı mı, sözlü mü bilmiyoruz. Yani neyse o kaynaklar ne kadar bizim sağlıklı iletişim kurmamıza destek oluyor. Bu da bir çatışma kaynağı diyoruz. Statü farklılıkları. Genellikle eşit pozisyondaki kişilerin bir tanesinin terfi etmesiyle beraber çatışma çok gördüğümüz bir şey. Çünkü artık eşitlerin arasından çıkmış bir üst statüye geçmiş birisi vardır karşımızda ve onların görev vermede, görev dağıtmada, yetki süreçlerinde ciddi çatışmalar yaşayabilirler diyoruz. Değişim ve belirsizlik. Şirket satılacaktır, şirket birleştirilecektir, yeni bir ürün getirilecektir. Maaşlar ne olacaktır bilmiyoruz. Değişim ve belirsizlik vardır. Orada da çatışmayla çok karşılaşabiliyoruz. Ödül ve teşvik sistemleri. Şirketlerdeki yıllık maaş zamları, ücret artışları ne kadar adil ve eşitlikle yapılıyor? Burada kime ne veriliyor? Zaten hani bu bilgiler, işletmedeki ücret bilgileri son derece gizli yürütülmesi gereken süreçler olduğu halde fısıltı gazetesi dedikoduyla zaten herkes her şeyi bir şekilde biliyor. Burada aramızda da insan kaynakları yöneticileri var hali hazırda. Bu süreçleri yöneten arkadaşlarım ve hakikaten orada da ciddi çatışmayla karşılaşabiliyoruz. Bitmedi. Yetki ve sorumluluklardaki karışıklıklar. Ben nereye kadar yetkiliyim, sen nereye kadar yetkilisin? Kim kimin alanına girecek, kim hangi tarafta duracak? Görev tanımlarının, iş profillerinin net olmaması nedeniyle yaşanan çatışmalar olabiliyor aynı zamanda. Ve uzmanlaşma. Evet, bir konuda ne kadar uzmanız, o konuyu yapmaya ne kadar hakimiz, vakıfız ve karşımızdaki o konuya ne kadar hakim, iş yaparken yine çatışabiliyoruz diyoruz burada da. Ve bireysel farklılıklar aslında en başta yazmamız gereken şeydi belki bu, bireysel farklılıklar. Hepimizin farklı duyguları var, farklı düşünceleri var, farklı gelişim süreçleri, farklı sosyo-kültürel arka planları var. Hepimiz farklıyız birbirimizden. Ama karşımızdakini o farklılığıyla ne kadar kabul edebiliyoruz? Orada işte ötekileştirmeden kaynaklanan çatışmalar da yaşayabiliyoruz. Ve engellenme diyoruz çatışmanın nedenlerinden bir tanesine. Bir şey yapmak istiyoruz iş yerinde, kendimizi ortaya koymak istiyoruz. Fakat bir takım dirençlerle karşılaşıyoruz. Ve burada da engellenme bir çatışmaya dönüşebiliyor. Değer ve inanç farklılıkları yine aynı şekilde başka bir çatışma nedeni. Bizim değer yargılarımız bir diğerinin değer yargılarına ve inançlarından farklıysa, evet bu bizim ne kadar kabul edebildiğimiz bir şey oluyor. Bizi ne kadar kabul edebiliyorlar oluyor ve sonunda yine bir çatışmayla karşılaşabiliyoruz burada. Dedik çatışma ve mobbinge bakalım şimdi isterseniz.
Buraya geçmeden önce bir şey söylemek
istiyorum. Lütfen hocam tabii.
Övgüye çatışma nedenlerine bağlı olarak bence bir şeyin 96 kanısındayım.
Buyurun lütfen.
Eğitim farklılıkları da dikkate alınması gerekiyor. Yani bir iş yerinde şef veya muavin veya yönetici durumunda bulunan birisiyle o iş yerinde çalışanın eğitim farklılıkları söz konusu. Yani çalışanın eğitim durumu oradaki şef veya muavinden üst seviyede olabilir. Bu da bir çatışma
nedeniyle. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim.
İnsan egosundan kaynaklı farklılıkları nereye oturtabiliriz?
Bireysel farklılıkları oturtabiliriz ama çoğaltabiliriz. Bunun sonu yok. O kadar çok çatışma nedeni ve kaynağı sıralayabiliriz ki. Slaytımızdaki yer bu kadardı. Bunları ben yazdım. Sizin de katkılarınız için çok teşekkür ederim. Olası çatışma ortamına ve bir mobbing ortamına bakalım şimdi. Olası çatışma ortamında diyoruz ki aslında roller ve iş tanımları açık olabilir. Ama mobbing ortamında roller belirsizdir. Çatışma yaşanır, Hocamın dediği gibi evet şeftir, idari işlerde görevlidir, öbürü de öğretmendir, yüksek lisansı bitirmiştir, çok iyidir alanında. Ama yine de orada roller kimin ne yapacağı aşağı yukarı bellidir. Fakat mobilite evet kimin ne yapacağı belli olmayan çok kaygan bir zemin vardır diyoruz. Olası çatışma ortamında diyoruz ki işbirlikçi ilişkiler olabilir. İşbirliği yapılabilir. Çatışma olsa da çatışma giderildikten sonra sağlıklı bir iş ortamı yaratılabilir ama mobbing ortamında işbirlikçi olmayan ilişkilerden söz ediyoruz. Birbirine kasıtlı, sistematik ve sürekli taciz etmek isteyen insanlar olabilir diyoruz. Olası çatışma ortamında hedefler ortak ve paylaşılmıştır diyebiliriz. Nasıldır? Bu firmanın bir vizyonu vardır. Gitmek istediği yer vardır. Yapmak istediği, elde etmek istediği bir kar vardır, bir başarı vardır, bellidir. Ama mobbingde ileriyi görmek olanaksızdır. Kişi o iş yerinde başına ne geleceğini bilemeyebilir. Ama çatışmalı ortamda, evet çatışmayı yaşadık, tanımını yaptık ve çözüm yollarını çok daha rahat gidebiliriz. Ama mobbingde bu durum biraz daha güçleşebilir. Olası çatışma ortamında örgüt yapısını daha sağlıklı bulabiliriz. Daha çünkü her yerde çatışma olur. Evimizin içinde annemizle, babamızla, kardeşimizle, eşimizle bile çatışma yaşayabiliriz diyoruz. Ama mobbing ortamında örgütsel yani kurumsal aksaklıklar vardır diyoruz. Vardır ki mobbing oluyor. Eğer yöneticiler, onun altındakiler ve her bir çalışan karşısındaki kişinin hak ve hukuk sahibi olduğuna inanıyorsa evet orada bir adım geri atacaktır. Mobbinge varmadan iş çözümlenebilir diyoruz. Olası çatışma ortamında bazen çatışma ve sürtüşmeler olabilir diyoruz. Diğerinde uzun süreli ve etik olmayan, ahlaklı olmayan tacizden ve çatışmadan bahsediyoruz. Ve bu böyle devam edip gidiyor. Olası çatışma ortamında doğrudan iletişim kurulabilir diyoruz ama mobbingde dolaylı ve baştan savma, sürekli başından atma, göz ardı etme eğiliminde bulabiliyoruz mobbingçileri, mobbing uygulayıcılarını. Evet, her taciz mobbinglidir. Şimdi buraya kadar ayrımcılığı ve çatışmayı bir parça konuştuk. Bu durumda her taciz mobbing midir diye sormak istiyorum. Bakalım. Hayır, her taciz mobbing değildir. Yani bir cinsel taciz, bir ayrımcılık, bir kişisel antipatilerden, bireysel farklılıklardan, eğitim farklılıklarından dolayı yaşanılan çatışmalar mobbing değildir diyoruz. Ama bunların içinde yer aldığı süren ve süreklilik içeren, sistemlilik içeren tacizlerin bütününe mobbingdir diyebiliriz. Peki, en kısa tanımıyla mobbing nedir diyoruz o zaman? İş yerinde psikolojik taciz ve yıldırma demektir diyoruz. İş yerinde, sokakta değil, evde değil, komşumuzla değil, bakkalımızla değil. İş yerinde aynı çatı altında çalışan insanların birbirine yaptığı sistematik tacize ve yıldırmaya mobbing diyoruz. Nasıl teşhis edilir? Mobbingi nasıl teşhis ederiz? Aranızda mobbing yaşadığını düşünen var mı arkadaşlar? Varsa elini görebilir miyim? Siz ne yaşadınız? Paylaşmak ister misiniz?
Mobbing yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü çatışma değil. Yani karşılıklı konuşarak ya da somut bir sebebi olmayan şeyler. Şu anlamda görmezden geliniyorum. Yani ben bir şey istediğim zaman ya da ihtiyaçlarımın karşılanmasında evet deniliyor ama yerine getirilmiyor. Başardığım bir iş yapıyorum ama takdir edilmiyorum. Hı hı. Yeni bir iş verilmiyor ta ki ben isteyene kadar. O işi yaptığım zaman takdir edilmiyorum ama olumsuz bir şeyle karşılaştığım zaman tenkit. Aslında tam olarak tenkit de yok açık açık ama en çok hissettiğim şey yok sayılmak.
Yok sayılmak.
Evet.
Hı hı, hı. Çok teşekkür ederiz paylaşımınız için. Başka paylaşmak isteyen var mı? Mobbing yaşadığını düşünen arkadaşlarımız var mı?
Evet, ben.
Siz mi hocam? Dinleyebilir miyiz?
Tabii.
Efendim ben emekli olduktan sonra bir belediyenin park ve bahçeler müdürlüğünde çalışmaktayım. Hala burada tabii ki aldığım eğitim nedeniyle iş yerindeki müdür veya şef statüsündeki kişiden, ayrıca tarım öğretmeni olmam nedeniyle çok farklı bilgilere sahibim. Bu nedenle kendilerini defalarca uyardım bazı konularda. Ama buna karşılık şef veya muavin statüsünü korumak, sosyopsikolojik durum bakımından benden üstün olduğunu, yani şef veya muavinliğin yerinde kalmasını, çalışandan daha üstün olması kanısında olduğu için devamlı baskı altındayım ama mücadeleden de yılmıyorum.
Peki. Çok teşekkürler paylaşımınız için. Sağ olun. Peki nasıl teşhis edeceğimize bir bakalım o halde. Mobbing kavramını iş yerinde psikolojik taciz diye bize getiren, tanıştıran bilim insanı Hans Lehmann, bir İskandinav, İsveçli bir sosyal psikolog, endüstri psikoloğu daha doğrusu. İsveç'te özellikle demir-çelik sektöründe çalışan mühendislerle ve işçilerle uzun yıllar araştırmalar yapıyor onlarla beraber. Ve mobbing üzerine ciddi ciddi eğitim programları tasarlıyor, teşhis yöntemleri geliştiriyor. Biz 1980'lerde mobbingi iş yerinde psikolojik taciz olarak literatürde tanıyoruz. Oysa mobbing iş yerleri kurulalı beri, insanlar oralarda çalışmaya başlayalı beri olan bir şey zaten. Mobbing zaten vardı ama kavram olarak literatüre geçmesi, bir bilimin alt dalı olarak kullanılmaya başlanması 1980'lerden itibaren. Türkiye'de de 2000'li yıllarda bu konu üzerine kitaplar yapılmaya, yazılmaya başlanmış. Dünyadaki araştırmaları Türkiye'ye kazandırmış. Yine bilim insanları sayesinde onunla tanışmışız bu bilgiyle. Bunun dışında dünyada tabii İsveç'le başlıyor. İtalya'da başka bir sosyal psikolog Harold Egg biraz daha Akdeniz kültürü ve Akdeniz toplumu üzerine araştırmalar yapıyor. Bize biraz daha yakın bulguları var kendisinin. Sonra Amerika'ya ve Kanada'ya, diğer kıtalara kadar bu çalışmalar derinleşerek gidiyor. Bunun üzerine çok ciddi kitaplar ve araştırmalar yapılıyor. Şimdi teşhis aşamasında 7 parametreden bahsediyoruz. Mobbing diyebilmemiz için mutlaka sürecin 7 parametresinin tam olması gerekir diyoruz. Daha doğrusu bunu Hans Lehmann diyor. Şimdi Hans Lehmann'ın bu 7 parametresine bir bakalım. Diyoruz ki, ondan önce başka bir şey paylaşmak istiyorum. Bir tacize mobbing diyebilmemiz için mutlaka kasıtlılık, sistemlilik ve süreklilik olması gerekir diyoruz. Kasıt olabilir. Evet, birisi birini sevmiyordur. Kaşından, gözünden, huyundan, suyundan dolayı sevmiyordur. Kıskanıyordur. Herhangi bir özelliğinden dolayı. Burada kasıt unsurunu görebiliriz. Sürekliliğe bakalım. Sürekliliği de birazdan söyleyeceğim. Mutlaka en az bir süre geçmesi gerekli mobbing diyebilmemiz için. Münferit bir çatışmadan ayırabilmemiz için ve sistemli olması gerekli diyoruz. Evet, birinci parametre. Mobbing nerede yaşanıyor sorusuna yanıt aramalıyız önce. İş yerinde geçiyor olması lazım. İş yeri kavramı ne? Şimdi yeni iş yasasıyla ilgili iş yeri kavramı biraz daha genişledi. Artık işte sadece dört duvar değil, servis aracı da işte iş yeri, ortak alanlar, kafeteryalar, tuvaletler, büfe, iş yerinin büfesi gibi bir takım herkesin kullanabileceği alanlarda artık iş yeri tanımına giriyor. Hatta artık iş yeri kavramı daha da ileriye götürülerek bazı insanlar evinden bilgisayar başından iş ürettikleri için evinde dahi o bilgisayarın başında çalışıyorsa orası da kısmen iş yeri sayılabiliyor diyoruz bazen. Mutlaka iş yerinde geçmesi gerekli diyoruz birinci parametreyle. İkinci parametremiz sıklık derecesi. Bu düşmanca ve iyi niyet içermeyen davranışlar hangi sıklıkla karşımıza çıkıyor? Hans Lehmann ve Harold Egg diyor ki haftada en az bir kere ya da ayda en az üç kere biz bu davranışları yaşamamalı. Böyle bir davranış olmalı. Niçin? Çünkü bir kere yaşandı, iki kişi kavga etti herhangi bir konuda. Aralarında büyük bir kavga çıktı. Ne oldu? Küstüler ve konuşmadılar. 3-5 ay geçti. Fakat birbirleriyle ilgili ne iş anlamında ne de başka bir anlamda bir başka uzantısı ya da yansıması olmadı bu kavganın. Burada bir mobbingden bahsedemeyiz. Ama o kavganın ardından artık sistemli bir biçimde o kişi zarar görmeye başlıyorsa, evet, bu mobbinge dönmeye başlamış bir olaydır diyebiliriz. Süre. Çatışma ilk ne zaman başladı sorusuna bir yanıt almalıyız. Bir ay önce mi, iki ay önce mi, üç ay önce mi, bir sene önce mi? Çünkü neden önemli? Yine uzmanlar yaptıkları araştırmalarda görmüşler ki en az 3 ile 6 ay arasında bunun yaşanması gerekli. Tıpkı bu bugünlerde çok fazla hani kayıt da veriyoruz. Domuz gribi ne düşünelim? Normal bir grip vakasında grip vakasının çıkması, işte yumurtlama dönemi, kuluçka dönemi vesaire, işte gripin ortaya çıkmasıyla domuz gribinin çıkması arasında farklar var, değil mi? Yani domuz gribini diğer gripten ya da kuş gribini normal gripten ayırt etmek için bir takım belirtilere ihtiyaç varsa, mobbingi de diğer çatışmalardan ayırabilmemiz için böyle bir süreye ihtiyaç olduğunu gözlemlemişler. Çünkü bir ya da iki ay içinde, tabii şu var, haftada bir değildir yaşadığı şey, her gündür, o zaman tabii oturur, sürece yeniden bakarız. Her gün sistematik bir şekilde saldırıya uğruyorsa, tabii bu 6 ay kısalır, belki de 3 aya inebilir diyoruz. Bu nedenle çatışmanın ilk ne zaman başladığı çok önemli. Dün başlamış olması bunu mobbing yapmıyor diyoruz yani. Davranış tarzlarına bakıyoruz 4. parametrede. Bu saldırılar hangi kategorilerde yapılıyor bize? Bir buna bakalım. İletişime yönelik mi? Bizim kendimizi ve dışımızdaki insanlarla nasıl iletiştiğimize dair saldırılar mı? Sosyal ilişkilerimizden dolayı aldığımız saldırılar mı? Sosyal imajımıza yönelik saldırılar mı? Mesleki ya da özel konumumuzun kalitesine, özel durumumuza yönelik saldırılar mı? Ya da sağlığımıza yönelik saldırılar mı diyoruz. İletişim, sosyal ilişkiler, sosyal imaj birbirine çok yakın. Her üçünde de ortak bir takım bariz davranışlar var. Kendini ifade etmesi konusu engelleniyor. Susturuluyor, azarlanıyor, görmezden geliniyor, yok sayılıyor. Onun orada varlığı tamamen yokmuşçasına, o yokmuşçasına hareket edilerek onu hiçleştirme sürecinde karşımıza çıkan davranışlar diye yorumluyoruz. Mesleki ve özel konumu, yaptığı işi nasıl yaptı, uzmanlık alanını nasıl icra ettiği ile karşımıza çıkıyor. Sağlığı da yine işte AIDS'li bir insanın uyuşturucuyla başlayarak mobbinge kadar uzayan vakalarına tanığız. Buyurun.
Daha çok eşitler arasında mı olduğunu varsaymamız gerekir? Pek hayır. Değil galiba.
Hayır.
Hiyerarşi ile mobbing arasında doğrudan bir
ilişki. Geleceğim şimdi bir diğer parametrede. Hiyerarşik bir gelecek. Evet, davranış tarzları son derece önemli. Yine Hans Neumann demiş ki burada en az 3 kategoride saldırıya uğramak lazım diyor. Ama Hans Neumann, ben çok katılmıyorum. Çünkü bir insan yok sayılıyorsa bu çok ağır bir psikolojik işkencedir. Yok sayılmak hani fiziksel şiddetten bile çok daha ağır bir cezalandırmadır diye düşünüyorum. 5. parametreye bakalım. Taraflar arası hiyerarşi. Mobbing üstten de, eşitten eşite de, asttan üste de gidebilir. Mobbing insandan insana yapılan bir tacizdir. Burada illa patron mobbing yapıyor bakış açısını edinmenizi hiç istemiyorum. Siz stratejik olarak, işletme stratejisi olarak mobbing yapan kurumlar olabilir. Yönetim bu anlayıştadır, olabilir. Ama mobbingi insan insana yapar diyoruz.
Ama etkinlik açısından hiyerarşik olması daha tabii şeydir.
Evet, ama öyle vakalar var ki aslarından mobbing yiyen çok insan var. Hani onu oradan yıldırıp kaçırmak için, göndermek için amirlerini, şeflerini çok ciddi tuzaklar kuran, kumpaslar kuran, süreçler yaratan insanlar da var. Hani mobbing eşitten eşite de gider diyoruz, yukarıdan aşağıya da gider, aşağıdan yukarıya da gider diyoruz. Evreleri var mobbingin. Mobbingin evrelerine bir bakalım. Önce çatışmayla başlıyor, çatışma yaşanıyor. Ne oldu? 6 ay önce kişi iş arkadaşıyla öyle bir işle ilgili bir sorun yaşadı ki çok büyük bir kavga koptu. Peki, çatışma başladı. Sonra ne oldu? Arada bir gerginlik, bir elektriklenme var ve buz gibi ortalık. Ve bir süre sonra bu kişiyi mağdura taciz etmeye başlıyor. Mağduru taciz etmeye başlıyor. Nasıl taciz edebilir? İşte ya işiyle ilgili ya kişiliğiyle ilgili, birazdan anlatacağım, sistemli bir şekilde onu kötü hale düşürecek, küçük düşürecek, onu utandıracak ve başarısız hissettirecek şeyler yapmaya başlıyor.
Yani açıklarını yakalamaya çalışıp izine dönme gibi.
Açıklarını yakalamaya çalışabilir tabii ki. Açıklarını yakalar ve bunu kullanmaya kalkabilir, evet. Üçüncü evrede artık aralarındaki gerilim o kadar büyümüştür ki bu kişi, mağdur olan kişi konuşmaya başlar. O kadar dertlidir ki derdini gidip anlatmak ister birilerine. Ya bana bunu yapıyor, yine bu oldu, şu oldu. Bu bir mağdurun düşmemesi gereken en önemli tuzaklardan biri. Çünkü kendini de zayıflatmaya başlıyor mu? Bu çok zor bir şey. Hakikaten susmak, bunu hazmetmek kolay değil. Artık şirket yönetimi duymaya başlıyor bunları. Ya bak çok uyumsuz bu diyor. Çok problemli bir eleman bu. Kimseyle anlaşamıyor diyor. Ve artık o kişi hakkında, mağdur hakkında bir süre sonra problemli, uyumsuz, sıkıntı veren eleman muamelesi ve imajı oluşmaya başlıyor. Muamelesi yapılmaya başlıyor. Artık bu kişi bir süre sonra psikosomatik olarak, fiziksel olarak rahatsızlık duymaya başlıyor. İşte midesinden, bağırsağından, kalbinden ya da derisinden, cildinden bir sürü sıkıntı hissetmeye başlayabilir ya da depresyona girebilir. Ve iş yaşamından uzaklaşma dediğimiz, mazeret izinleri, işe geç gelmeler, işini dikkatli yapmama, ihmal, kendine zarar verecek bir süreci artık yaşamaya başlar. Ya istifa ya da işten çıkartılma gibi olumsuz bir sonuçla karşılaşabiliriz diyoruz burada.
Bu, pardon, bu iş yaşamından uzaklaşma derken mazeretli veya raporlu olduğunu bunun dışında bırakıyoruz değil mi?
Tabii, iş yaşamından uzaklaşmak için bu süreçte zaten kişi motivasyonunu kaybediyor. Evet. Tükenmişlik sendromu yaşamaya başlıyor. Şirkete bağlılığını kaybediyor. Ve bir süre sonra artık yavaş yavaş işine olan bağlılığı azalıyor. Ve ya istifa ya da işten çıkarmayla karşılaşabiliyoruz bu durumlarda. Bir şekilde başa çıkmaya çalışıyor hakikaten ama çok zor bir süreç. Evet, yedinci parametre. Mobbingçi neden bunu yapıyor? Kişiye bunu soruyoruz biz. Neden yapıyor? Neden yapıyor olabilir? Size neden böyle davranıyor olabilir diye soruyoruz. Bu çok önemli bir soru.
Kendini tatmin etme bir biçimi olabilir.
Evet, evet. Kişilik problemleri nedeniyle bunu yapıyor olabilir. Bu nedenlerden bir tanesi olabilir. Başka nedenler de olabilir.
Kompleks olabilir.
Kompleksi olabilir. Evet. Siz?
Şimdi ben görme engelli olarak başladığımda işi, bu işi yapabileceğimi, ben ve diğer arkadaşlarım bu işi yapamayacağımıza inanıyorlardı. Bunu iddia ediyorlardı yöneticilerimiz. Başladık ve başardık. Olduklarını gördüler. Ondan dolayı olabilir. Yani haksız çıktılar. İddiaları tersine döndü. O yüzden olabilir.
Evet, evet.
Başarısız oldukları için yapabilirler. Hani kendinden üstün çekememezlik.
Kıskançlık.
Evet, kıskançlık. Çok doğru. Mobbing yapan kişi bir kere gerçekten kişilik olarak hem kendini gerçekleştirme dediğimiz, kendini iyi ifade etme, iyi konumlandırma, mutlu etme gibi noktada ciddi sorun yaşıyor diye düşünüyoruz. Bir kere kendiyle barışık olan, yapacağı işin yetkisini, sınırını bilen birisi bir başkasına için bir suç işlesin, değil mi? Burada normal olmayan bir durum var. Evet, ama şöyle de bir handikapımız var. Bir mağdurun ileride mobbingçi olma ihtimali de var. Ben bunu şeye çok benzetiyorum, gelin kaynana ilişkilerine.
Evet.
Kayınvalidesinden yıllarca çekmiş bir kadının kayınvalide olduktan sonra gelinine yaptığı şeyler de benzeyebiliyor. Ben çok çektim diyor, o da çeksin diyebiliyor. Hani bu çok genel bir örnek oldu ama işte. Mobbingçiden gördüğü şeyleri ayırdığında değilse bu yaşadığı şey, demek ki kuvvetli olunca bunları yapmak hakmış diye düşünüp bunları yapabiliyor. Evet, bir mağdurun çalıştığımız kişilere özellikle söylemek istediğimiz, hani asla hani o sınırı geçmemek, mağdurluktan zorbaya dönmemek gerçekten biraz nefisle ilgili bir şey. Kişinin kendisini ne kadar eğitmesiyle ilgili bir şey diye ciddi çalışmalar yapmıştık.
Bir şey var. Mobbing yapan kişi acaba sadizmi doyurmak şeklinde bir düşüncesi
var. Pek çok nedeni olabilir hocam. Yani o kişinin içinde bulunduğu duygu durumuyla ilgili olabilir, ruh haliyle ilgili olabilir. Çok ciddi ekonomik bir derdi vardır ve o işi kaybetmemesi lazımdır. Hırslanmıştır ve işi için savaş verir ve der ki, mobbingçilerin en büyük ortak özelliği şu, ben ne yapıyorsam şirketim için yapıyorum diyor. Kendim için yapıyorsam namerdim diyor. Bir kere böyle bir şey var. Herkes şirket için yapıyor bunu. Şirketi için bir başkasını harcamayı göze alabiliyor. Bu yaptı doğal. Bizim kültürümüzde ne var? Kol kırılır, yer içinde kalır. Eti senin, kemiği benim. Biz zaten yani böyle bir kültürden gelmişiz. İş yerinde yaşanan şeyleri o kadar doğal kabul ediyoruz ki. Doğal değil. Biz işimizi yapacağız ama doğru yapacağız. İş ahlakına uygun yapacağız. Ama hiç kimse bize hani suç unsuru taşıyacak bir ihlal, bir hak kaybı yaşatmayacak. Biz de kimseye yaşatmayacağız. Diyoruz. Devam edelim. Mobbing nasıl oluşuyor ve gelişiyor? Ne dedik? Biraz önce de konuştuk. İş yerinde net olmayan, tanımlanmamış görev ve roller olabilir. Mobbing ortamı diyebileceğimiz yerde. Kuşaklar arasında yönetim farklılıkları olabilir. Şirkette bir yönetim grubu vardır. Hepsi birinci kuşaktır. Ama şimdi 80'li elemanlar çalışıyor işletmelerde. Çok ciddi bir kuşak çatışması yaşanıyor. Bunların sonunda bir mobbing süreci doğabilir diyoruz. Ve çalışanlar sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğiyle ilgili bir bilince sahip olamayabiliyorlar. Bu da yine eğitimle çok ilişkili. İş yerinde çalışan her bir bireyin kendi bulunduğu koltuktan sandalyeye, kullanabileceği ortak alanlara kadar hakların nerede başlayıp nerede bittiğini çok iyi bilmesi lazım. Burada biraz iş hem insan kaynaklarına hem işletme yönetimine düşüyor. Aramızda bir insan kaynakları uzmanı arkadaşım var, Fulya Hanım. Belki paylaşmak ister kendi işletmesindeki bu oryantasyon sürecini birazcık.
Yani bizim şirketimizde hani oryantasyonu tabii kişiler işe başladıktan sonra hani pozisyonları olsun, hani unvanları olsun ve daha sonra o düzeyde çalışma arkadaşlarıyla birlikte tabii oryantasyon programına dahil ediliyor. Bu süreç içerisinde kişiler hem kendilerine hem de kabul edildikleri pozisyona alışma dönemi tabii bu oryantasyon dönemi. Bu süre sonunda kişiler hem çalışma arkadaşlarınla bir araya gelip o çalışacakları, şimdi sonuçta işe alındığı pozisyonda yaptığı işi zaten biliyor. Ama o şirkette nasıl yapacağımla ilgili fikir sahibi olur oryantasyon programında. Daha sonra kişiler hem bu işte bilinç düzeyi dediğimiz onu elde etmiş oluyor hem de şirket kültürüne adapte olmuş oluyor. Bu işte statüsüne göre bir hafta ile bir ay değişen bir süreç. Aslında normal süreçler içerisinde de bu dahil ediliyor. Hani nerede başladığını zaten kişi biliyor.
Evet.
İşte ne, hangi süreçlerden geçeceğini biliyor. Hı-hı. Bu kişide bir farkındalık yaratıyor. Farkındalık sonucunda da zaten kişi yaptığı işi o firmada da yapacağı için evet. başarıya ulaşmış oluyor. Hı-hı. Ve burada hem kendi düzeyindeki arkadaşlarının desteği hem de yöneticisinin desteğiyle birlikte ancak başarıya sahip oluyor. Bunu nelerle ölçüyoruz? İşe yeterlilikle ölçüyoruz. Bu 3 aylık ve 6 aylık periyotlarda değişen bir ne diyelim? Bir sınav diyelim aslında. Bir sınava tabi tutuluyor sonuçta kişi. Hı-hı. Kişi hem bizi görüyor, hı-hı. hem biz onu görüyoruz. Hem de çalışma arkadaşlarını ve işi tanımlamış oluyor. Bu süre zarfında zaten kişi işe devam edebiliyor.
Çok güzel. Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Hakikaten yani çalışanlar sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bildikleri bir iş ortamında çalıştıklarında mobbinge ne kadar hani geçit verilir, ne kadar mobbing yapabilirler orada hakikaten çok da kuvvetli değiller. Öncelikle işletmeyi biz güçlendirmeliyiz. Hani duvarlarda görürsünüz vizyon yazılır, misyon yazılır, değerler yazılır. Kaç eleman okur ki bunları? Kaç çalışan okur? Ya da kaç kişiye bu ifade edilir? Bak bizim kurumumuzun kültürü bu. Bizim kurumumuzun vizyonu bu, misyonu bu. Bak buna göre hareket edeceğiz. Kaç işletme bunu benimsetmek için uğraşır? Ama artık yeni dönem, yeni yüzyıl bize bunu dayattı. İster kamuda olalım, ister özelde olalım, ister sivil toplumda olalım, hiç fark etmez. Biz bu bilince sahip olmak zorundayız artık. Evet. Ve diyoruz ki yanlış ve çarpık bir iş yeri kültürü.
Evet.
Evet arkadaşlar, bugün mobbingden birinci bölümünü yayınladık. Haftaya da ikinci bölümünü yayınlayacağız.
Evet hocam, haftaya ikinci bölüm devam.
Ve oradan şey yapacağız. Umarım dinleniyordur. Umarım ilgi çekiyordur bunlar ama bence önemli bir konu bu.
Kesinlikle şeyler. Önemli bir konu.
Hepimizin günü birinde yaşaması.
Herkesin yaşayabileceği bir şey. Hatta yaşamış olduğu bir şey bence.
Evet, biz böylelikle bunu da dinlerken programımızın sonuna yaklaştık değil mi hocam?
Evet hocam.
Saat 22.49 olmuş şu an benim saatime göre.
22.49.
Bugün de şimdi biraz sonra bir parça dinleteceğiz. Daha sonra da yavaş programımızı kapatacağız arkadaşlar. Ve bizden sonra yayını alacak arkadaşımız da bize yazarsa ona da paslaşalım yavaş yavaş. Programı vermeye hazırlanalım. Evet, hangi şarkıyı çalacaksın bize hocam?
Aylin Livaneli'den bir parça çalacağız.
Vay, Aylin Livaneli.
Çakmak çakmak diye.
Süper.
Yanlış bir şey girmesek tabii çünkü. Evet.
Sonrasında bu da neler yapabiliriz diye yoğun çabalar sonrası.
Bakış neden beni yargılamak söyle. Öylesine mutluyduk seninle söyle. Nedendir bu öfke? Sözlerin fırladı yaydan geri dönmez. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler, sözlerin göğsümü deler geçer. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler, ağlama dudaklarım titrer. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler, sözlerin göğsümü deler geçer. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler, ağlama dudaklarım titrer.
yatan sözler yıllar yılı silinmez bu izler. Fırtınalar yolumu gözler. Hani nerede o sevgiler? Sözlerin fırladı yaydan geri dönmez. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler. Sözlerin göğsümü deler geçer. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler. Ağlamam dudaklarım titrer. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler. Sözlerin göğsümü deler geçer. Çakmak çakmak gözlerinde öfkeler. Ağlama dudaklarım titrer.
Evet, siz müziği evet. Dinlerken biz de şeyi inceliyorduk aslında. Route 66 biliyorsunuz, o navigasyon seminerinde o da tanıtılmıştı. Hı-hı. Arkadaşlar. Route 66 da yani araba modunda bayağı başarılı bence hocam.
Evet, ve birçok detaylı şey var ya.
Haritası çok detaylı.
Haritası çok gelişmiş.
Birçok şey var. Hı-hı. Yerleri. Bütün otobüs duraklarını neredeyse görüyorsunuz.
Evet, İstanbul'da otobüs durakları var.
Hoş yani.
Güncellenmiş yani, güncellenmiş hal daha da yolu gibi geliyor bana. Hı hı. Epey bilgi var yani içinde.
2009 haritası değil mi hocam?
Ha, 2009 diye gösteriyor.
2010 haritası bence daha güncel olacak.
Kesinlikle hocam. Ya bizde orada da anlattı ya Onur Bey, şey sorunu var. Sürekli sokak isimleri değişiyor. Bir yerler kapanıp açılıyor.
Yani onlar da çok rahatsızdı. Türkiye'de de mesela biz diyor Hollanda'da diyor en son. Ne zaman?
2003 yıl önce dedi galiba.
Çünkü her şey aynı yani.
2003 dedi galiba son güncelleme Hollanda için.
Ama Türkiye'de güncellemek lazım.
Evet hocam, sabah kalkınca sokağın adı değişmiş oluyor.
Bir anda
yani bir bakıyorsun adresinin değişmiş. Yani benim adresim şu dediğin adresin değişmiş, sen adresini bilmez hale gelmişsin. Oluyor yani böyle şeyler.
Hocam sokak bir de dükkanlar da çok sık. Mesela bizim yanımızda bir tane şey var eve gelirken. Hı-hı. Bir tane yer var. Önce orası küçük bir bakkaldı. Sonra şarküteri oldu. Sonra bir tane çorapçı oldu. Şimdi yeniden yıkmışlar, başka bir şey yapıyorlar.
Çok yani. Güzel.
Bunu hangi haritada nasıl güncelleyeceksin
yani? Yani evet.
Ne adıyla güncelleyeceksin? O da hakikaten ilginç oluyor bu şeylerle.
Şöyle yazıyormuş haritada en son güncellediğimizde çorapçıydı.
Ama bilemiyoruz. Türkiye'de yani, işler belli olmaz
evet, falan. Şu andaki durumunu bilemiyoruz.
En son öyle.
Gidip bir sorun diyormuş, tamam mı? Hatta diyormuş bize bilgi verin. Ne olmuş orası?
Evet, evet. evet arkadaşlar, yavaş yavaş size veda ediyoruz. Bugün biraz yatılı okullarımızı anlatalım dedik ama pek anlatan olmadı galiba yatılı okulla ilgili. Ondan sonra navigasyon programımızdan bahsettik. Navigasyon seminerimizden bahsettik.
Evet.
Daha sonra mobbingle ilgili geçen hafta söz verdiğimiz seminerimizin ilk bölümünü yayınladık.
Önümüzdeki hafta ikinci bölümden devam edeceğiz.
Ve güzel bir sohbet oldu, umarım beğenmişsinizdir.
Evet.
Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. İyi bir programda.
Yeni konular, yeni konuklar.
Yeni konu ve konuklarımızı yayını bizden sonra alacak arkadaş kimseye bize dönerse seviniriz. Biz de bir arayalım. Müzik arası ve daha sonra programımızı kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Evet, bir müzik daha koyup devam edeceğiz. Evet.
Lambaları yanıyor, göz göz olmuş diye.
Sen bir güzeli sevip de ağlamazsan, ağlamazsan. İsmini eyleme, rüsva eyleme, eyleme, eyleme, eyleme, eyleme, eyleme.
İsmini aleme, rüsva eyleme.
Evlerinin önü boyalı bir de
yerden yere.
Başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, hocam at. Vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah. Cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık. Bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam, hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti arkadaşlar, biz gidiyoruz hadi. Hadi, hadi. Radyo programına gidiyoruz, siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın, ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik, toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor, program.
Şimdi aynı şeyi yapıyorsunuz ya. Yemek yiyorsunuz.
Hadi koş koş koş.
Anlamıyorum ya, hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
Merengi